Değerli gönül dostları, bir medeniyetimize yolculuk programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. Hepiniz Erkam Radyo'ya, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Evet, bu haftaki medeniyetimize yolculuk programında bir değerli hocamızla beraberiz. Medeniyetimizin güzelliklerini, kurumlarını, özelliklerini sizlerle paylaşmaya bildiğiniz gibi bu programda devam ediyoruz. Daha önceki programlarımızda daha çok medeniyetimize ait müesseseleri, kurumları paylaşmıştık. Bugün de inşallah medeniyetimizin ortaya çıkardığı çok önemli ilim dallarını konuşmak, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu konuyla ilişkili olarak bir değerli hocamız, ilahiyatçı, Profesör Doktor Ramazan Biçer hocamızla beraberiz. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Bizi kırmayıp davetimize icabet ettiği için.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
Önce sizi kısaca bir dinleyicilerimize tanıtmak istemiş olsak neler söyleriz?
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapıyorum. Kelam Ana Bilim Dalı Başkanıyım.
O zaman dinleyicilerimiz de anlamışlardır ki bugünkü programımızın içeriğinde kelam var. Kelam ilmi var. Önce bu kavramla başlayalım sohbete isterseniz. Kelam kavramının ne anlama geldiğini, buradan nasıl bir ilim ortaya çıktığını söylemek istersek bu konuda neler diyebiliriz?
Teşekkür ediyorum. Şimdi İslam alimleri bilimleri ikiye ayırmışlar. Bir, müsaade ederseniz çok kısa bir giriş yapmak istiyorum.
Lütfen.
Müsbet bilimler, dini bilimler ya da ilimler diye. Bu müsbet bilimler bildiğimiz matematik, fizik, kimya gibi bilim dalları. Dini ilimleri de kendi içerisinde iki gruba ayırmışlar. Dünyaya yönelik dini ilimler, ahirete yönelik dini ilimler. Dünyaya yönelik dini ilimler ve ahirete yönelik dini ilimlere baktığımız zaman genel algının aksine farklı bir tablo karşımıza çıkıyor. Ahirete yönelik ilimler kelam ve tasavvuf olarak adlandırılmıştır.
Enteresan bu nokta.
Evet, diğer bizim bildiğimiz hadis, tefsir gibi fıkıh gibi bilim dalları ve ilim alanları da daha çok dünyevi olarak değerlendirilmiştir. Bu anlamda kelamın en büyük özelliği ahirete yönelik ilim olması.
Bunun nedenini de isterseniz birazcık açalım.
Bunun nedenleri
bu tasnifte, bu gruplamada neden kelam ve tasavvuf ahiretle ilişkili hale gelmiş?
Bu İslami ilimler arasında insanların beyin yapısına ve zihinsel boyutuna hitap eden manevi ve uhrevi açıdan tekamül ettiren iki bilimdir. Biliyorsunuz tasavvufun temel gayesi nedir? Allah'ın rızasına uygun bir kişilik oluşturmaktır. Bu daha çok pratik ibadet boyutunda şekillenmiştir. Kelam ilmi ise yine doğru algıyı ve İslamiyet'in emrettiği Kur'an ve hadislerde geçen doğru İslamiyet'i anlamaya, algılamaya ve bunu da pratiğe yansıtmaya yönelik veriler sunar. Durum böyle olunca da kelam ilminin den elde etmiş olduğunuz malumatlar ve bilgiler daha çok ahirete müteveccih olmaktadır.
Önce bu kavramı isterseniz dinleyicilerimize bir açalım. Yani kelam kavramı bir ilim dalı olarak ne anlama geliyor ve sonraki devirlerde Efendimizin hayatından sonraki devirlerde nasıl teşekkül etmeye başlamış? Biraz tarihinden kısaca bahsetmek istersek neler diyebiliriz?
Sedat Bey, yani kelam ilmi dendiği zaman genelde negatif bir algı oluşur. Bunun sebebi kelam ilminin kendisinden kaynaklanmıyor. Kelam ilminin okullarda işleniş tarzından kaynaklanıyor. Kelamın iki ana görevi vardır. İşlevsel özelliği iki boyuttadır. İlki ve önemlisi ve aslı olan nedir? Mümini aydınlatmaktır. Mümini aydınlatmaktır. Yani bir müminin doğru İslamiyet'i algılamasını sağlamaktır. Bu da inanç boyutunda olur. Malumunuz Kur'an Müslümanlara iki boyutta hitap eder. Birinci boyut inanç boyutudur. Mümin kavramı daha çok inancı temsil eder. İkinci boyut da pratiğe yöneliktir.
Amel boyutu var.
Evet, evet efendim.
Yani mümin dediğimizde iman eden ve salih amel işleyen
kesinlikle,
kimse.
Kesinlikle. Bu doğrultuda kelamın birinci işlevselliği, görevi
imanı tarif
mümini aydınlatmak ve sizin ifadenizle bunun ulaşabilmesi gereken hedef olarak tayin ettiği aşama ise tahkiki imanı elde etmektir. Bilinçli imanı. Yani bir mümin neye nasıl inanmalıdır? Kur'an ve hadisler doğrultusunda bunu sağlamaktır. Kelamın ikinci özelliği ise savunmacılıktır. Yani İslamiyet'e, Müslümanlara ve müminlerin inancına zarar verici düşünce, fikir akımı ve olgulara karşı İslamiyet'i savunmaktır. Yani mücadele etmektir. O nedenle kelamın temel metodu cedel olarak anlatılır. Yok öyle değildir aslında. Kelamın temel özelliği nedir? Aydınlatmadır. Mümini aydınlatmadır. Cedel ikinci bir boyuttadır.
İkinci amaç olarak dış etkilere karşı, değil mi? İslam'a yöneltilen kimi eleştirilere karşı, inançlara karşı İslam'ı savunma görevi var ama bu ikinci görevi. Asıl görev mümin dediğimiz insan tipinde inanç boyutuyla olarak o insanın aydınlanmasına, bilinçlenmesine, şuurlanmasına katkıda bulunmak gibi ana görev burada.
Aynen efendim.
Evet.
O nedenle kelam ilmi bir mümin için vaciptir. Yani zorunlu Allah anlamında. Çünkü dikkat edin, bizim ilmihal kitaplarına bakın ya da tasavvuf kitaplarına bakın. Hemen hemen ilk bölümleri tamamen akaid dediğimiz inanç konularını aktarmakla alakalıdır. Çünkü şu önemlidir. Bir insan namaz kılmak için namaz kılmanın gerekliliğine inanmalıdır.
Evet, ikna olmalı, kalbi, aklı mutmain olmalı,
evet,
ki yaptığı amelin ne anlama geldiğini, hayatındaki yerini, anlamını ortaya,
evet,
koyabilirsin.
Evet. Yani niçin namaz kılacağı bilincine ulaşmalıdır. Ondan sonraki
kelam
aşama,
bunu mu sağlıyor bize?
Tabii. Yani kelamın alanı budur. O yüzden kelam bütün İslami alanlarda işlevseldir. Ha, ondan sonra nasıl namaz kılınacağı boyutuna başka bilim dalları girer.
Şimdi başka inançlardan söz ettik. Kelam bir ilim olarak bizim medeniyet tarihimiz açısından baktığımızda kendine has özellikleri olan bir yapıya mı sahip, yoksa diğer dinlerde de benzer yapılar var mıdır?
Şimdi burada bir mümin profiline bakalım. Mümin kimdir? İnanan ve inandığını yaşamaya çalışan kimsedir. Bu inanç boyutu önceliklidir. Kur'an-ı Kerim'in büyük bir kısmı inanç boyutuna yöneliktir. Bu doğrultuda bir mümin inanç boyutuyla mutlaka bilinçli olarak amel etmesi, zihinsel, beyinsel amel diyoruz ona biz, etmesi ya da kalbi amel diyoruz, etmesi gerekir ki diğer ikinci boyuta geçsin. Dolayısıyla normal sıradan bir mümin için kelam ya da akaid deriz bir ona, bir zorunluluk olduğunu vurgulamıştık. Yani bizim hayatımızın içerisinde var. Ama daha sonra ilk dönem alimleri de bir konuda tarihe geçmiş, tarihte iz bırakmış insanlara bakın, bir ayrım yapamıyorsunuz. Yani bir Gazali'yi ele alalım. Tasavvufçu mudur, kelamcı mıdır ya da hatta felsefeci midir gibi. Çünkü çok yönlü insanlardı. Asırların geçmesi, zamanların başkalaşmasıyla birlikte bu ayrım oluşmuş ve bir spesifik bilim dalı haline
gelmiş. Şimdi kelam ve akaid boyutunda da bunlar birbirinden kopuk iki bilim dalı değil. İki ilim dalı değil.
Kesinlikle.
Bunların ortak olduğu veya ayrıştıkları, o zaman neden kelam veya neden akaid diye bir tasnifden veya iki farklı kavramla bu alanı açıklamaya çalışıyoruz. Bunu da izah edebilir miyiz?
Yani normalde insanlar hayata çeşitli boyutlarıyla bağlıdır. İş hayatı, ev hayatı, eğitim hayatı gibi hususlardır. Şimdi bu doğrultuda İslam alimleri bir mümin için zorunlu olan, olmazsa olmaz, öncelikli olan hususlar nelerdir diye düşündükleri zaman ona akaid oluşturmuşlar. İman esaslarıdır. Ama bu inanç esasları, iman esaslarının detaylı, ayrıntılı, daha bilinçli ve şuurlu bir şekilde inanmak istiyorum, incelemek istiyorum, irdelemek istiyorum, öğrenmek istiyorum dediği anda kelam devreye girer.
Yani bir disiplin olarak ortaya çıkmasında karşımıza kelam ilmi çıkıyor.
Evet efendim.
Peki ilk İslami dediğimiz bu anlamdaki çalışmalar konusunu ele alacak olursak, orada bizim karşımıza hangi kelam alimleri çıkıyor? Bu konuda da dinleyicilerimizi bilgilendirebilir miyiz?
Tabii burada tarihsel süreci hiç göz önüne almak lazım. Yaban atmamak lazım hiçbir şekilde. Çünkü sonuçta insan zamanın çocuğudur. Zamanın problemlerine göre olgular, düşünceler, fikirler şekillenir. O nedenle bazı kimselerin geçmişteki birçok alimi, meşhur kimselerin, mübarek kimseleri eleştirmelerindeki en büyük çıkmaz handikap nedir? Günümüzden o döneme bakmaktır.
Evet.
Dolayısıyla kelam bilimi açısından da buna baktığımız zaman o dönemin şartları içerisinde müminleri aydınlatmak görevini üstlenen ve bu vazife için çalışan meşhur insanlar çıkmıştır. Bunlardan biz böyle çok bilmemiz gereken ve bugün maalesef farklı sahalara çekilmek istenen en önemli şahıs İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Mesela İmam-ı Şafii'nin Akaid Risalesi vardır. Daha sonraki dönemlerde kelam ilminin sistematikleşmesini ve daha belirgin şekilde almasını sağlayan en önemli, en meşhur alimlerimiz İmam Maturidi ve İmam Eş'ari'dir.
Yani iki bizim inançta mezhep olarak değil mi ifade ettiğimiz mezhebin kurucu imamları.
Evet efendim.
Eş'ari mezhebi ve Maturidi mezhebi olarak karşımıza evet. çıkıyor. Peki o zaman sıra mezhepler açısından kelam ilmine gelmişken mesela İmam Maturidi'nin akaide yaklaşımıyla İmam-ı Eş'ari'nin akaide inanç esaslarına yaklaşım arasında da temelde bir farklılık olmasa gerek.
Evet efendim.
Bazı teferruatlarda galiba o da bir zenginlik olarak herhalde karşımızda duruyor. Bu konuda ne dersiniz?
Müsaade ederseniz İmam-ı Azam'la ilgili bir hususa değinip ondan sonra buraya lütfen. Geçmek istiyorum. Çünkü İmam-ı Azam bizim mezhep imamımız, fıkhi mezhep imamımız. Ama İmam-ı Azam'ın en önemli belirgin özelliği ve bu konudaki bilinen en meşhur kelime fıkhul ekberdir. Anlamı en büyük fıkıh demektir. En büyük fıkıh olarak belirtilen hususların ele aldığı risalesi İnanç ve akaid konularıdır. Yani İmam-ı Azam fıkhi mezhep boyutu vardır ama en öncelikli boyutu ameli, tabii akaid boyutudur. Şimdi günümüzde maalesef İmam-ı Azam'ın bu özelliğinden dolayı o nedenle vurgu yapmak istedim. Affedersiniz. İmam-ı Azam'ı Şia kendisine çekmek istiyor ve Selefi Vahhabi kesim kendisine çekmek istiyor. Hayır, kesinlikle alakası yoktur, bağlantısı yoktur.
Bu çok
İmam-ı Azam
bir
Ehl-i
nokta.
Sünnet mezhebinin önderidir, lideridir ve Ehl-i Sünnet mezhebini zamanın, çağın şartları doğrultusunda şekillendiren ilk şahıstır.
Bu çok önemli bir ayrıntı. Dolayısıyla İmam-ı Azam Ebu Hanife bizim sadece fıkıh alanda değil, akaid, kelam alanında da İslam'a, Kur'an'a, sünnete çok ciddi hizmetler etmiş bir şahsiyet olarak önümüzde duruyor. Yani bu yönünü biz göz ardı edemeyiz.
Evet.
Göz ardı ettiğimizde bu sefer dediğiniz alanda insanlar, gruplar, taraflar kendilerine çekmeye başlıyorlar değil mi?
Evet.
Dolayısıyla yaşadığımız şu andaki İslam coğrafyasındaki temel sıkıntıların, sorunların içeriği olarak, tarafı olarak gösterilen kimi insanlar, kimi taraflar kendilerini Ebu Hanife'nin fikirlerinden, düşüncelerinden hareket ederek de meşru bir zemine oturtmaya çalışıyorlar ki esasen burada bu alanı da bizim tekrar yeniden canlandırmak, yeniden ihya etmek, Ebu Hanife'yi doğru bir biçimde anlama noktasında da gereken çalışmalara özen göstermemiz gerekiyor.
Kesinlikle. Ya burada sevgili dinleyicilerimizin özellikle dikkat etmesi gereken bir husus vardır. Piyasada Ehl-i Sünnet diye adı altında yazılan kitaplar vardır ve bu konuda da İmam-ı Azam öncül olarak gösteriyor. Bu kitapların temel özelliği Selefi Vahhabi temayüldür. Yani Ehl-i Sünnet bizim anladığımız ve algıladığımız Ehl-i Sünnet'i kastetmiyorlar.
Evet.
Dolayısıyla suistimal ediliyor, yani kullanılmak isteniyor. Bu nedenle sorunuza dönecek olursak Ehl-i Sünnet'in temel kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Bundan sonra bunu sistematik haline getirenler ise Eş'ari ve Maturididir. Bunlar arasında İslam alimleri geçmişte sanıyorum zamanın bolluğundan dolayı olsa gerek Eş'ari ve Maturidi arasındaki farklar diye kitaplar yazılmıştır. Bu 7'den devam etmiştir. 10, 20, 30 gibi ama burada ciddi bir fark yok ki siz onu vurgulamıştınız. Kavramsal fark vardır. Mesela en belirgin ayrılık olarak gösterdikleri husus şudur. Ve düşünelim gerçekten bu bir ayrılık mıdır? Eş'ari'nin kaza dediği kavrama Maturidi kader diyor. Maturidi'nin kader dediği kavrama Eş'ari kaza diyor. Yani bu bir fikir ayrılığı değildir ki. İfade, uslup ve kavramla ifade ayrılığıdır.
O yani hakikate farklı cephelerden belki de bir yaklaşmanın, iyi niyetli bir yaklaşmanın sonucu olarak da bu farklılık algıdaki veya kavrama yaklaşım biçimindeki farklılık da ortaya çıkmış olabilir.
Kesinlikle.
Şimdi kelam bizim İslam düşünce dünyamızda ve buna bağlı olarak da esasen değil mi medeniyet algımızda ve olgumuzda çok önemli bir yere sahip. Çünkü inanç dediğimiz şey bizim hayatımızın temelini ve merkezini oluşturuyor ve ister istemez o inanca bağlı olarak hayat kurgulanıyor. Müesseseler, evet. İlişkiler buna göre biçimleniyor ki bu ilişkiler ve bu müesseselerin oluşumunda da bu ilmi alanların önemli bir payı var. Bu açıdan baktığımızda kelam ilminin bizim medeniyet tarihimiz açısından yeri, önemi, işlevselliği konusunda bu medeniyete artı katkılar sunma boyutundaki öneminden bahsedersek neler diyebiliriz?
Evet efendim. Biliyorsunuz İslam medeniyetinin temeli Kur'an'dır ve hadislerdir. Peygamber Efendimizin sünnetidir. Bu iki temel üzerine kurulmuş bir medeniyete sahibiz. Kur'an-ı Kerim'e de baktığımız zaman da yak 500'den fazla ayette aklınızı kullanmıyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Vurgusu vardır. Bunu teyit eden ve bu bağlamda olan ve bu anlamda olan birçok da hadis vardır. Kelam ilmi inanç konularını ve inancın hayata yansıyan yaşam prensiplerini yani algılarını ortaya koyarken inanç boyutunda akla öncelik vermiştir. Aslında biraz evvel sormuş olduğunuz
soruyu... Peki kalbi burada göz ardı etme diye bir şey var mı?
Biraz evvelki sorunuza bağlantılı olarak mesela İmam Gazali büyük bir kelamcı olarak bilinir. İmam Gazali aynı zamanda büyük bir tasavvuf erbabı olarak bilinir. Daha önce dedik ya eski zatlar çok yönlü insanlarmış. İmam Gazali meşhur kitabı İhya-i Ulumiddin'de aklı kullanmanın, akla öncelik vermenin olumsuzluklarından bahseder. Ama yine İmam Gazali en son kitabı olan El Mustasfa adlı kitabında da aklı olayların ve düşüncelerin değerlendirilmesinde bir hakem olarak kabul eder. Akılsız olmaz der. Burada bir çelişki gibi görünebilir. Hayır öyle değildir. Bu muhatabın durumu ve insan zihnindeki gelişimin bir periyodu olarak ortaya çıkar. Şimdi bu doğrultuda kelam ilmi kendi ölçü ve prensipleri çerçevesinde İslam medeniyetinin oluşmasında ve şekillenmesinde öncül konumdadır.
Evet.
Böyle olunca kelam ilmi bir başka bilim dalına tepki olarak ortaya çıkmamıştır. Kur'an'ın özünden çıkmıştır. Kur'an nedir? Kur'an bütün İslami disiplinleri bütün boyutlarıyla ve temel yapılarıyla ele alan mukaddes bir kitaptır. Bu durumda da kelamın tasavvufa alternatif olarak olduğunu kabul etmek mümkün değildir.
Ya o zaman şöyle bir yanlıştan da çıkmak gerekiyor. Hani tasavvufla kelamı çoğu zaman karşı karşıya getirmeye çalışan düşünceler de var, görüşler de var. Oysa bunun doğru olmadığını, kelamın ve tasavvufun birbirini bütünler tarzda değil mi? Hakikatin belki de iki veçesini, birisi akıl boyutunu, diğeri kalp boyutunu bütünleyecek tarzda hayatımıza sokmaya, yaşamaya, yaşatmaya çalışan birer disiplin olarak değerlendirmek tabii, mümkün mü?
Tabii kesinlikle. Mesela bizim pek başvurmadığımız Mutezili alimleri dönemin en büyük zahitlerinden olarak bilinir. Ya yani biraz tanımıyoruz. Orada bir sorunumuz var. Yani geçmişi ve bu alanla ilgili yapılan çalışmalara bakmadığımız zaman, bir de tek yönlü baktığımız için, hani Mevlana'nın meşhur fil benzetmesi var malumunuz. Herkes gözü kapalı olarak file bir yerine dokunuyor, filin temel gövdesinin olduğunu ileri sürüyor. Dolayısıyla özüne baktığımızda kelam alimleriyle tasavvuf uleması arasında ve sufiler arasında herhangi bir ciddi bir ayrışma yoktur.
Zıtlaşma yok.
Zıtlaşma
yok. Farklılaşma
yoktur.
Yok. Yani hakikate yaklaşım biçimleri, üslupları belki biraz farklı gözüküyor olsa da işe parçacı değil de bütünsel olarak bakmakta yarar var.
Şimdi biz bunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Bu konuda çalışmalar yapmıştık. Bir makalemiz vardı. Kelamı yapılan eleştiriler içerisinde kelamda gönül boyutu eksikliği diye. Bu en çok kelamcılardan tepki almıştı. Yani bir kelamcı nasıl böyle bir çalışma kelama böyle bakabilir? Aslında bu kelamın özünde var. Ama öne çıkarılan hususlar vardır. Kelam ilminde kalbi ameller ve akli ameller birlikte düşünülür. O nedenle tarihe baktığımız zaman da bir İmam Gazzali olsun, bir Fahrettin Razi olsun, son dönemlerde kelamcı olarak geçmesi bile öyledir, kelamcıdır. Elmalı Hamdi Yazır olsun vesaire vesaire büyük zatlar bu iki boyutla birlikte hareket etmiş kimselerdir.
Kalbi boyut ihmal edilmiş değil. Evet. Zaten hani ahirete taalluk eden ilimler dediniz, o bana o tasnif ilginç geldi. Kelam ve tasavvuf birlikte zikrediliyor.
Kesinlikle.
Bu önemli bir nokta. Bu tasavvuf ve kelam boyutunda bir de buna dair geçmişimizden günümüze gelen bu medeniyet algımız içerisinde çok ciddi olarak ortaya çıkan eserler olsa gerek.
Mutlaka.
Yani başvuru olarak böyle örnek olarak verebileceğimiz temel yapıtlar, eserler bağlamında neler söyleyebiliriz?
Yani bu konuda çok belirgin bir isim olarak Kuşeyri'yi örnek verecek olursak, Kuşeyri'nin tasavvufa dair eseri vardır. Aynı zamanda Kuşeyri'nin ciddi bir akaid ve kelam çalışmaları vardır. Ama Kuşeyri denildiğince daha çok denildiğinde
tasavvuf.
Daha çok tasavvufu boyutu ön plana çıkar ama o boyut ihmal edilir. Aynı zamanda bu en büyük bilinen kelamcılar için de geçerlidir.
Evet.
Bu doğrultuda Ehl-i Sünnet akaidini temsil eden yazarların ve geçmişte çalışmalar yapmış alimlerin kitaplarına başvurmak gerekiyor.
Şimdi o zaman yani İslam alimleri geçmişte, tarihimizde sadece bir alanın alimi olmamışlar. Değil
kesinlikle
mi? Yani tasavvufla ilgilenirken bir taraftan kelamı, hadisi, tefsiri de ihmal etmemiş. Yani alim dediğimiz sıfatın, özelliğin içeriğine taalluk eden tüm ilim dallarında da kendilerini geliştirmeye, yetiştirmeye, eserler ortaya koymaya çaba göstermişler, evet, gayret etmişler diyebiliriz. Bu noktada ki İslam coğrafyası tarihi olarak genişlemeye, yayılmaya başladığında isterseniz başka inançlarla ve dinlerle karşı karşıya kalıyor. Önce bu boyutu isterseniz bir dinleyicilerimize tasvir edelim ve bu tasvir karşısında, bu gelişim karşısında, bu karşılaşma karşısında akaidin önemini ifade etmeye çalışalım hocam.
Elbette. Tabii radyolarını yeni açan izleyiciler, dinleyicilerimiz için, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için kelamın birinci boyutunu hatırlatmakta fayda var. Mümini aydınlatmaktır.
Öncelikli hedefi bu.
Evet efendim.
İkinci İtikadi boyut ve inanç olarak ben nasıl bir inanca sahibim, nasıl bir inanca sahip olmalıyım, bu bilinci kazandırmayı
evet,
hedefliyor.
Kur'an ve sünnet doğrultusunda.
Evet, burası çok önemli.
Evet efendim. İkinci boyutu da ifade ettiğiniz şekliyle İslam'a yönelik saldırılar ve müminin akaidini zarar verici söz, davranış ve tutumları değerlendirmektir. O nedenle eskiler çok ilginç bir tasnif yapmışlar. Kelam ilminin konu alanı nedir? Ve şuna karar vermişler. Demişler ki kelam ilminin konu alanı malumdur. Yani bilinebilecek her şey kelamın konu alanına girer.
Girer.
O nedenle inanç konusu olduğu için Sedat Bey, yani inanç konusuyla bağlantılı her şey kelam ilminin alanına giriyor. Bugün Hristiyanlık girer, Yahudilik girer, sekülerlik girer, ehli sünnet dışı olgular da
bu alana girer.
Bu doğrultuda ehli sünnet akaid ve kelamı doğrultusunda İslam itikadını benimseyen, özümseyen ve algılayan bir kimse için günümüzde en büyük problemlerden birisi ehli sünnet dışı olgulardır. Bakın, biz Hristiyanlık ya da Yahudilik ya da materyalizm ya da ateizm, ne derseniz artık, onlarla rahat mücadele edilebilir. Çünkü güçlü bir fikri altyapımız vardır.
Evet.
Ve asırlardan beri bu bir binaya konulan tuğla gibi oturmuştur. O nedenle
güçlü bir yapı, temel var bizim önümüzde duruyor.
Kesinlikle. Ama son zamanlarda ortaya çıkan olaylar doğrultusunda bizde şu anda çözüm bekleyen ya da üzerinde durulması gereken temel sorun ehli sünnet vurgusunun ve algısının sağlamlaştırılmasıdır.
Neyi kastediyorsunuz? Birazcık bunu açar mısınız? Yani bu sağlamlaştırmadan kastınız nedir? O zaman bu daha çok dış unsurların ötesinde kendi içimizde ve bize dayatılmaya, oynanmaya çalışılan bir oyundan söz ediyoruz bu ehli sünnet inancı ve itikadı üzerine.
Yani ben işin kolayına rahatlıkla kaçabilirim ve derim ki Sedat Bey, İslam dünyasındaki bütün sorunların sebebi yurt dışı daki güçlerdir, dış güçlerdir. Bu işin kolay tarafı. Ama şunu unutmayalım. İçeride zemin olmasa dışarıdan yapılan müdahaleler geçerli olmaz.
Bu bize zarar veremez.
Bize zarar veremez. Bu doğrultuda İslam dünyasında bu sorunlara zemin oluşturacak düşünce akımları vardır. Bakın, biz ehli sünnet dendiğinde bunu bir mezhep olarak algılamayız. Bu bir
havza,
yaşam biçimi, yaşam tarzı ve İslami algılama şeklidir. Ama bu geneldir. O yüzden İslam dünyasının %80'i ehli sünnettir. Dediğiniz gibi bir havzadır. O havzadan ayrılanlar vardır. Bunların başında Şia ve eski adıyla Selefilik, yeni adıyla eski adıyla Vehhabilik, güncel adıyla Selefilik. Buna da daha da güncelleştirildi. Yeni Selefilik akımı diyorlar. İslam dünyasındaki problemlerde, sıkıntılarda bunlar kullanılıyor.
Bunu dış güçler dediğimiz, özellikle yabancı, batılı güçler, bunlar üzerinden bunları bir araç olarak kullanma yönünde eğilim gösteriyorlar.
Evet efendim, yani İslam karşıtı olan herkes bunları bunlardan, bu kapıdan giriyorlar İslam dairesine diyelim. Çünkü müsait oluyor. Soru, mesele nedir? Burada en önemli üzerinde durulması gereken sorun nedir? Kendisinin dışındakileri Müslüman saymama. Bakın ehli sünnetin...
Bunun sonucu nedir? Saymamasının karşılığı...
Ehl-i sünnetin harika bir tespiti vardır. O da nedir? Kıbleye karşı namaz kılanlar tekfir edilemez.
Bu kadar basit, sade bir algı var.
Burada
olgu var.
Namaz kılmasını kastetmiyor ya. Oradaki anlayış nedir? Kabe'ye karşı namaz kılmayı kabul eden kimse demektir o.
Evet.
Harika bir tespit. Dolayısıyla burada biz Kabe'ye karşı namaz kılmayı kabul eden herkesi Müslüman olarak kabul ederiz. Ehli sünnet.
Ama yani. Bu unsurlar, bu bahsettiğiniz unsurlar ise bunu kabul etmiyor.
O bahsedilen unsurlar ise kendilerinden olmayan, kendileri gibi olmayan kimseleri
düşünmeyen, inanmayan,
Müslüman kabul
yaşamayanları
etmiyor.
Müslüman kabul etmiyorlar.
Evet. Şimdi
ve bunun da yani kabul etmemenin fiili olarak da bir karşımıza çıkardığı sorun var.
Elbette. Yani bugün deniyor ki ya bir Müslüman nasıl bunu yapabilir deniyor. Bir Müslüman bir Müslümana olayları izlediğimizde nasıl yapabilir diye düşünüyoruz. Ama o şahıs, o kesim, o grup karşısındakileri Müslüman olarak kabul
görmüyor,
etmiyor ki.
Evet.
Bütün sorun burada.
ve dolayısıyla bunun görmemesinin karşılığını da cezalandırıcı araçlarla, değil mi, şiddete yönelerek, bunun altyapısını oluşturarak da zaman zaman işte İslam coğrafyasında görüyoruz. O zaman tamamen bir dışlama söz konusu.
Evet efendim. Biz ehli sünnet vurgusu yapmamızın bir mezhepçilik olarak algılanmaması gerekiyor. Sonuçta biz temel dayanak noktamız Kur'an-ı Kerim ve hadislerdir. Ama kelam ve akaid dendiği zaman itikadi mezhepler akla gelir. Yani biliyorsunuz Hanefi mezhebi vardır, Şafii vardır, Hanbeli. Bunlar fıkhi mezheptir. Dini nasıl yaşayabilirim? Bireysel ve sosyal kurallar içerir. Ama dinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili
cevabını biz
bunu
Maturidilik ve Eşarilikte
evet,
görüyoruz. Buluyoruz.
Evet. Ehl-i Sünnet bu oluşumlar içerisinde Ehl-i Sünnet bir mezhep olarak düşünmüyoruz. Bunu bir daha vurguluyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz'den itibaren gelen geniş caddedir. Bu geniş caddenin dışına çıkanlar İslam dünyası için sorun oluşturuyor.
Şu andaki var olan İslam coğrafyasındaki sorunların temelinde de bu var diyorsunuz.
Elbette, elbette.
Yani işte Orta Doğu'ya baktığınızda, bugün Suriye'de yaşananların temelinde de, yani çünkü insanlar hayret ediyorlar, insanlar inanamıyorlar. Niye? Müslüman Müslümana bunu nasıl yapar sorusunu soruyoruz. O zaman soru yanlış. Çünkü o Müslüman olarak algıladığımız, düşündüğümüz insanlar karşısında mücadele ettikleri insanları bir defa Müslüman olarak görmüyorlar diyorsunuz.
Kesinlikle.
Dolayısıyla maalesef onların yaşam hakları, değil mi, hayat hakları ortadan kalkabiliyor.
Ortadan kalkabiliyor ve kalkıyor da yani. Biz sağlam bir itikada sahip olabilmemiz için Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisler doğrultusunda oluşturulan İslami düşünce yapısını elde edebilmemiz için Ehl-i Sünnet verileri doğrultusunda ve Ehl-i Sünnet anlayışı doğrultusunda İslam'ı anlamamız ve yaşamamız gerekiyor.
O zaman bu işte batılı oryantalistlerin İslam dünyasıyla ilgili yaptıkları çalışmalar şimdi meyvelerini veriyor. Yani bu çalışmalarda bu bahsettiğiniz alanlar, değil mi, zaaf noktaları veya bir takım gruplar üzerine yoğunlaşılmış gözüküyor. Bunlar üzerinden işte fitne unsurları, şiddet unsurları, grupları oluşturulmaya başlanmış ve şu anda da Orta Doğu'da bunun ciddi sıkıntıları, sancıları yaşanmaya devam ediyor.
Maalesef, maalesef bunu artık açıkça belirtiyorlar. Yani Müslümanlar, biz asırlardır Müslümanlara bir zarar veremiyoruz. Yapmış olduğumuz saldırılar onların kendilerine olan inanç ve bağlılığını daha artırıyor. Bunun çözümü nedir diye ya bu konuda yazılan kitaplardan okuyoruz. Yani kendi bu alanda uzman kişilerin bunun karşısında İslam dünyasına nasıl zarar verilebilir? Şu ortaya çıkıyor: mezhep savaşı oluşturmak. Evet. Mezhep savaşı oluşturmak için de Ehl-i Sünnet'in kendi içerisinde bir böyle bir problem çıkarması çok zor. O zaman Ehl-i Sünnet'in dışına çıkmış, yani genel geçer İslam yolunun dışına çıkmış olan kimselerin güçlendirilmesidir. Bakın bugün Orta Doğu'da bu tırnak içerisinde bir deyimdir, bir Şii hilali oluşturulmak isteniyor.
Evet, bu çok önemli bir tespit, tanımlama. Peki bunun karşısında Ehl-i Sünnet itikadının, akaid ve kelamının günümüze çağdaş anlamda yansımaları ne olmalı? Yani bunun karşısında Müslümanlar, Ehl-i Sünnet ne yapmalı size göre? Çözüm ve alternatif nereden geçiyor?
Meşhur bir söz vardır. Karanlıktan şikayet edeceğine bir mum yak meselesi. Yani biz İslam'a karşı olanlar çoktur. Müslümanlara zarar vermek isteyenler çoktur. Biz onlarla uğraşmaktan daha çok bizim kendimizi, özümüzü ve İslam camiasını doğru İslamiyet'i öğretme, anlama ve algılama yönünde çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani buna müsbet meşguliyet de denilebilir. Biz kendi inancımızı daha başarılı ve daha gerçekçi bir şekilde elde etmek, öğrenmek ve yaşamak için çaba sarf etmeliyiz. Bu da bizim hem kendi aramızdaki sorunları çözmede yardımcı olur, hem de bize karşı olan kesimleri belki bir anlamda insafa sevk eder.
O zaman burada çözüm noktasında bir kelam öne çıkıyor. Kelam çalışmaları, bir evet de tasavvuf efendim. Çalışmaları.
Evet efendim.
Kesinlikle. Diyebilir miyiz? Yani çünkü yani birisi akli alanda, diğeri kalbi alanda insanın hayatına anlam kazandıran iki ilmi alan olarak, iki medeniyet değeri olarak duruyor.
Tabii birbirlerinden bağımsız düşünemiyoruz. Mesela İmam-ı Rabbani'nin mektubatında geçen bir iki ifade vardır. Çok ilginçtir. O birisinde şöyle diyor. Bende diyor bir imani meselenin inkişafını binlerce ezvak, mevacit ve keramata tercih ederim diyor. Bu birinci tespiti. İkincisi ise imanı, tahkiki imanı mertebeye ulaşmayan bir kimsenin tasavvuf alanda yürümesi mümkün değildir. Yürüse bile zarar verir diyor. Belki günümüzdeki birçok olumsuz tasavvufi akımlarda bu tür insanların rolü vardır.
O zaman tahkiki imanın da inkişafında en önemli aktörlerden bir tanesi kelam.
Elbette.
İlmi. Elbette. Çünkü kelam bizim İslam'ı, Kur'an'ı, sünneti doğru anlamamızı, sağlıklı anlamamızı sağlayan temel disiplinlerden bir tanesi.
Elbette.
Olarak karşımızda duruyor. Evet değerli hocam, bize aldınız kelam ilmini kavramsal olarak ortaya çıkışından, amaçlarından, hedeflerinden tuttunuz. Bir de günümüze yansımaları ki günümüzü anlamamızda, günümüzde yaşanan olayların ortaya çıkmasında fikri olarak hangi temeller, hangi düşünceler var, bunu ortaya koymaya çalıştınız. Bu konudaki katkılarınız için teşekkür ediyorum. Programımıza artık son aşamaya gelmeden dinleyicilerimize mesaj olarak vermek istedikleriniz varsa da onu alıp programımızı kapatalım.
Biz kelam ilmini tarihsel bir olgu olarak kabul etmemek lazım. Kelam ilmi müminin hayatının içindedir. Okullardaki dersler, ilahiyatlardaki, İmam Hatip'teki ders boyutu farklı. Ama kelam onun daha özünde akaid olarak müminin hayatının içindedir. Bir mümin neye nasıl inanmalı? Kur'an ve hadisler çerçevesinde ve ehli sünnet akaidi doğrultusunda bu her mümin için zaruridir. Ve tahkiki imana ulaşmak o müminin hedefi olmalıdır. Bu bireysel açıdan bir zorunluluktur. İkinci olarak da sosyal açıdan İslam dünyasının temel problemlerinin arkasında itikadi zayıflık ya da bozukluk vardır. O nedenle kelam günceldir ve hem bireysel açıdan hem de toplumsal açıdan hayatın içindedir efendim.
Diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. İnşallah bundan böyle bireysel hayatımızda da, hani şimdi kelam daha çok ilahiyatların konusu değil, dediğiniz gibi tüm İslam coğrafyasının, tüm Müslümanların bireysel hayatında itikatlarının, inançlarının sağlam temeller üzerine kurulmasında çok temel, dinamik bir unsura, özelliğe sahip. İnşallah hayatımıza kelamı, itikadımızı, akaidimizi sağlam temeller üzerine kuracak tarzda kişisel çabalarla ortaya koyan bir hayatı hep beraber yaşarız dileği ve temennisiyle katkılarınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz, katılımınızdan dolayı.
Ben teşekkür ediyorum efendim.
Evet değerli dostlar, bir medeniyetimize yolculuk programımızın daha sonuna geldik. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.